Ayrım 26, sayfa 333, Kahire olayı, Olen Steinhauer. Dördüncü kısım, 1991. 20 Eylül'de Sophie ve Emmet sevişmek için gözleri dönmüş bir şekilde Novi Sad'a vardılar. Çünkü sarsıcı 7 saatlik tren yolculukları gerçekliğe ilk dalışları gibiydi. Peynirli sandviç yiyerek gözlerini üzerlerine diken iki şişman yaşlı kadınla leş gibi bir kompartımanı paylaşmışlardı. Sınırda beklerken ağlaşan çingeneler pencerelerinin dışında toplaşıyor, uzanarak onlara tişört, kaset, şişe suyu ve oyuncaklar satmaya çalışıyorlardı. Macar sınır polisi rüşvet bekler gibiydi. Belgelerini karıştırırken aşağılayıcı bakışlar atıyorlardı. Dolayısıyla Yugoslavya'ya geçtiklerinde bir sorunla karşılaşmayı neredeyse bekliyorlardı. Neyse ki sorun yoktu. Yugoslav askerler Amerikalıların sesini duymak için etraflarında toplandı. Biri Chicago'daki kuzeninden, diğeri kalitesiz şarapla Coca-Cola karışımının ideal gece içkisi olduğundan bahsediyordu. Genç askerler batıya göz atabilmek için itişip kakışırken çevreleri içten gülümsemelerle sarılmıştı. İkisi de bu sırada tahrik olmuşlardı. Novi Sad tren istasyonunun yüksek mermer ve beton lobisine varıp şehir merkezine giden gürültülü bir taksi için pazarlık yaparken ikisi de birbirine açtı. Resepsiyon görevlisinin kibri, politikanın arkasından onları izleyen bıyıklı gizli polis ya da fark edebilecek durumda olsalardı odada birinin uzun süre hapis tutulduğunu düşündürecek olan kapının arkasındaki çizikler dikkatlerini çekmedi. Milosevic'in Yugoslavya'sındaki herhangi bir şeye bakacak durumda değillerdi, gece manzarasına bile. Ancak sonra Emmet çıplak ve tatmin olmuş halde kalın tozlu perdeleri çekerek aşağı baktığında Wolfram lambalarının ışığı altındaki hareketsiz taksilerle dolu ağaçlık caddeyi gördü. Nihayet giyinerek seyrek dükkan vitrinlerine bakan haşin görünüşlü, koyu renk saçlı çiftlerin arasına karışarak köşedeki özgürlük meydanına gittiklerinde saat ilerlemişti. Belediye binası bir katedral gibi aydınlatılmıştı. Yayaları açık bulvar kaldırımlarındaki kafelerle tıkanmıştı. Kafelerden birine oturarak koyu Türk kahvesi söylediler. Emmet menüden Turska Kafa diye okudu. Oldukça pejmürde görünüşlü bir kız olan garsonları telaffuzuna kıkırdadı. Başlar dönerek onlara baktı. Sevişme sonrası coşkularından ikisi de umursamadı. Balkanlara geçmişlerde her şey olabilirdi ve bilinmeyeni kucaklamak üzere hazırlardı. Karşılaştıkları şey kalabalıktı. Üç kişilik bir masadaki uzun boylu bir adam onlara doğru dönerek dizine yaslandı. Amerikan! Koyu renk gözler yüzünün etrafını saran sigara dumanı. Emmet çenesini kaldırıp meydan okurcasına evet öyle dedi. MC Hammer dedi adam şimdi gülümsüyordu. Madonna, Michael Jackson, J.R. Ewing... Evet dedi Emmet sırıtmasını saklamaya çalışarak hepsi Amerikalı. Adam arkaya doğru yaslanıp garsona el ederek yeni Amerikalı arkadaşları için Love birası söyledi. Kısa bir süre sonra Amerika'nın büyük hayranı oldukları ortaya çıkan üç esmer adama katıldılar. Voislav'ın New York'ta akrabaları vardı. Steva da üniversitedeyken bir yarı yılı Pensilvanya'da geçirmişti. Sorular sordular, sık sık en önemli soruya döndüler. Yugoslavya'yı sevdiniz mi? Daha ülkeye geleli 10 saat kadar olmuştu. Gelin dedi üçüncüsü Borko, diskoya gidiyoruz. Sophie tereddüt etti. Otelin köşesindeki bir açık hava kafesinde dost canlısı üç yabancıyla sohbet etmek bir şeydi ama diskoya gitmek için taksi gerekiyordu. Kendini yabancıların eline bırakmak gerekiyordu. Sonra Emmet'in yüzündeki pırıltıyı gördü. Gitmek, görmek, deneyimlemek. Bunları söylerken kastettiği buydu. Kısa bir süre sonra ufacık bir taksiye doluşmuş gülüyor ve adamların söylediği eski anlaşılmaz şarkıları dinliyor, ev sahiplerinin söylediğine göre Romalılar tarafından inşa edilmiş Petrovaradin Kalesi'ne ulaşmak üzere uzun bir köprüden geçiyorlardı. Kale yüzyıllar boyunca yeniden inşa edilmiş ve güçlendirilmişti. Eklenen parke taşından dolan başlı labirentler ve karanlık, gizli girintiler, nihayet onları bir köşesinde bir DJ'in The Sugar Cubes'dan Birthday'i çaldığı, diğer köşesinde gençlerin biri almak için sıraya girdiği çok geniş bir avluya çıkardı. Yerlere ezilmiş plastik bardaklar atılmıştı. Avlunun ortasına belli belirsiz, uyumlu bir dansla kıvranan, terleyen, genç vücutlardan oluşan hareketli bir kalabalık doldurmuştu. Sophie'nin rehberleriyle ilgili endişelenmesine gerek yoktu. Voislav, Steva ve Borko ordudan ve milliyetçi fikir ayrılıklarından oluşmaya başladığı renksiz, çamurlu kamplarından yeni terhis edilmenin sarhoşluğundaydılar. Taze bir soluğa ihtiyaçları vardı. Yugoslavya'nın bu son günlerinde üç genç Sırp için bu dans, içki ve yolculuk anlamına geliyordu. Coşkularını paylaşmak için üç güzel kız bulmaları uzun sürmedi. Bir Sırp, bir Romanyalı ve bir Macar. Ve gece yarısına gelindiğinde sekizi kalabalığın ortasında bir daire oluşturmuş, saatler ilerledikçe müzik listesi çılgınlaşmaya başlayan, DJ'in çaldığı müzikle zıplıyor, kıvırıyor ve gülüyorlardı. Saat bir olduğunda tükenmiş ve sarhoş bir halde uzun avluya sıralanmış, pek çok piknik masasından birine çökmüşlerdi. Ve Sophie görevi tamamladıklarını düşündü. Başka insanlar olmuşlardı. Bir geceliğine endişelerini, önemsiz kaygılarını unutmuşlardı, kendilerini unutmuşlardı. Bu onun için tamamen yeni bir deneyimdi. Emmet'le birlikteyken geri planda olmaktan memnun, çevresindeki tüm genç insanların keyfini izliyordu. "Mutlu gözüküyorlar değil mi?" dedi bir ses, bir kadın sesi. Otuzlarının sonunda ya da kırkların başında esmer, şehvetli hatları vardı. Sophie'nin sağına oturmuştu. Sophie'nin solunda Emmet başını kirli avlu duvarına yaslamıştı, gözleri kapalıydı. "Bunu görmek güzel," dedi kadına. "Bu hisleri," dedi kadın. Aksanı o denli derin ve sertti ki Sophie bununla odun kesebileceğini düşündü. "Her şey bitmeden önce son bir dans." Sophie bir kahkaha attı. "Benim göremediğim bir şeyi görüyorsun." "Çünkü sen anlayamazsın," dedi. "Amerikalısın." "O zaman neden bana anlatmıyorsun?" "Anlamazsın. Tarih bilmen gerek." "Ben Harvard'da okudum hanımefendi. Sanırım beceririm." Kadın bir kaşını kaldırdı, başıyla onayladı ve konuşmaya başladı. Önlerinde dans edenlerden değil, Türklerden ve Kosova Meydan Muharebesinden, Roma tarihinden ve Orta Çağ'dan bahsetmeye başladı. 1878'deki Berlin Kongresi'nden, Birinci Dünya Savaşı'na yol açacak yanlışlıklarından bahsetti. Bu noktada Sophie'nin kafası karışmış, ortaya atılan gerçekler denizinde dolaşıyordu. Sonra Boston'a dönüp bir bakış açısı geliştirdikten sonra bunun dünyanın her yerinde aşırı uçlarda olan kişilerin ortak bir özelliği olduğunu görecekti. Gerçek zamanda ancak bir bilgisayarın doğrulayabileceği bolca bilgi yüklemek, doğrulanamayan anekdotlarla yeni bir gerçeklik yaratmak. Sophie bunu biliyordu ama o açık hava diskosunda bu kadının sarsılmaz inancında hipnotize edici bir şey vardı. Emmet uyanmış, Sophie'nin arkasında doğrulmuş, dikkatle dinliyordu. Kadının tavrında kuşkuculuk yoktu. Yalnızca saf, gölge düşmemiş kesin bilgi. Her şeyi anlıyordu ve dünya görüşünün önüne hiçbir şey geçemezdi. Bu baştan çıkarmaydı, saf ve basit. Kadın uzun tırnakları, günde iki paket sigaraya borçlu olduğu sesi, şehvetli gözleri ve dünyada kalan her şeyi bilen en son kadın olduğu duygusuyla onları baştan çıkarttı. "Sırplar tarih boyunca küçük düşürülmüştür, genelde başkaları tarafından ama bazen de insanlığın ilk günahı olan kendi devleti tarafından. Çok çekingen, çok bağışlayıcı olduk. Şimdi Sırpların tarih öncesinde hak ettikleri yeri alma zamanı. En büyük bilim insanı Tesla bizim dahimizdi. Tito dünyanın en büyük liderlerinden biriydi. Biz en duygulu müziği yaparız ve dünyayı herhangi bir Amerikalı'dan iyi biliriz. Beni affedin ama bu doğru. Cesur ve güçlüyüz. Aşağılanmaktan bıktık. Önümüzdeki 10 yıl bizim olacak." Adı tabii ki Zora'ydı. Buck Rogers'tan çıkma bir isim gibi. Dipnot Buck Rogers, Amerikan bilim kurgu çizgi romanı. Tarih daha sonra onu neredeyse her konuda haksız çıkaracaktı ama 1991'de yeni buldukları gerçekliğin sarhoşluğuyla bunu bilemezlerdi. Zora bir konuda haklıydı ama savaş daha yeni başlıyor. Vukovar'da bunu görebilirsiniz. Henüz küçük ama büyüyecek. Slovenyalılardan kurtulduğumuz için mutluyuz ama Hırvatlar kıyılarımızı çalmak istiyor. O kumsalların parasını kim ödedi? Ardından Bosna gelecek, yangın çıkacak, inanın bana. Ve Yugoslavya'ya sadık olmayanların hepsini yok edecek. Kadın kesinlikle çıldırmıştı ama bu Sophie'nin daha önce karşılaşmadığı bir çılgınlıktı. Zora artık cahil Amerikalıları yok saymıyor, görünüşe göre kendisine katılmaları için elini uzatıyordu. Sofia dedi yaklaşarak, sıcak nefesi kulağında, uzun kırmızı ojeli tırnakları bileğini sıkarak, güzelsin, güzel kızlar güzel erkeklerden daha iyi anlar, bu onların ruhunda vardır. Sophie başını hayır dercesine sallıyordu, ben ruha inanmam. Zora şaşkınlıkla geri çekildi. Senin kadar ruh sahibi bir kadının buna inanmaması. Sonra yaklaşarak ağırca Sophie'yi dudaklarından öptü. Sophie öpücüğün ne kadar sürdüğünü bilmiyordu ama sigaranın tadını ve tükürüğünün ıslaklığını hatırlıyordu. Uzaktan bir yerden Emmet pekala dedi. Sonra bitti. Zora dudaklarını yalıyordu. İnanıyorsun, bunun tadını alabiliyorum. Ne olmuştu, nereye gelmişlerdi? Her şey gayet masum, basit ve mutluluk verecek kadar naifken Zora hayatlarına girmişti. İkisinin de hayatına. Çünkü şimdi de Emmet'in kolunu yakalamak üzere uzanıyor, üçünün başları birleşecek şekilde onu çekiyordu. Emmet'in dudaklarının gergin, istek dolu bir gülümseme aldığı dikkatini çekti ama Zora ona beklediği belli olan öpücüğü vermedi. Bunun yerine ikisine birden konuştu. Görmek istiyor musunuz? Bilmek istiyor musunuz? Neden bahsediyordu? Fark eder miydi? Emmet bunun için buradayız dedi. Sophie Emmet'in aklından neler geçtiğini bilmiyordu. Belki de bir üçlü ilişki. Ama kendi kafasındakileri biliyordu. Charles Köprüsü'nde ufak bir oğlanın Lenin'in nehre attığını, evet dünyanın bu ucunda ufak oğlan çocuklarının bile bildiği şeyi bilmek istiyordu. Kendi korunaklı hayatında fark etmediği şeyi. Nihayet Zora kalabalığa karışarak kayboldu. Yeni arkadaşlarına onu sordular ve Borko adını duyduğunu söyledi. Tehlikeli, anladınız mı suçlu arkadaşlar? Neyin peşinde olduğunu bilmiyorum ama dikkatli olun. Saat 3'te Hotel Putnik'e döndüklerinde gene açlık içindeydiler. Rahatsız yataklarında birbirlerine sahip oldular. Sonra hala yoğunluğunun etkisinde oldukları gecelerinden bahsettiler. Zora ile ilgili ne düşüneceklerini bilemiyorlardı ama onu bir daha görmeyeceklerini varsaydılar. Bir hafta kalacak sonra trenle Viyana'ya geçerek evlerine uçacaklardı. Aslında o geceki keyifleri Emmet'in gerçek dünyaya olan acil açlığını hafifletmişti. Bangırdayan bas, davullar ve dans pistindeki ateş basmasından oluşan eğlence dünyası o denli özgürleştiriciydi ki ikisi de bunu sindirmeleri için bütün bir hafta gerekeceğini düşünüyordu. Ama plan yapmamalıydı. Çünkü iç karartıcı otel kahvaltısı sırasında Emmet kızarmış ekmeğinden başını kaldırdığında gözleri açılarak ''Hay sıçayım'' dedi. ''Ne?'' ''İşte orada. Yanlarına oturmak üzere bir sandalye çekiyordu. Zora temiz, canlı ve ikisini birden yiyebilecek kadar aç gözüküyordu. ''Sophia, Emmet, sizi arkadaşlarımla tanıştırayım. Siz sıradan Amerikalılar değilsiniz ve güzel ülkemizi takdir edebilirsiniz.'' İlkin ikisi de yanıt vermedi. Sophie, Borko'nun uyarısını hatırlıyordu. Tehlikeli, anladın mı? Suçlu, arkadaşlar. Zora, endişeli gözüküyorsunuz. Neden? Bu harika bir şey. Sizi ülkemin içine davet ediyorum. Burası diskolar diyarı değil. Burası aileler ve arkadaşlar ve büyük sevgi diyarı. Ve... Bir şeyi fark ederek duraksadı sonra gülümseyerek uzun parmaklı elini kaldırdı. Ve sıkıcı olmayacağına söz veriyorum. Politika yok. Sizler benim misafirimsiniz. 5. Kısım. Pazar sabahı Stan isteğini açıkça belli etti ve bir kez daha seviştikten sonra yeni bir suçluluk duygusu Sophie'yi sardı. Emmet yalnızca birkaç saat sonra gömülüyordu. Canını sıkan cenaze değil, seksin onda bir an için yarattığı bellek yitimiydi. Stan'i gönderdikten sonra tenindeki kokusundan kurtulmak için duşa koştu. Geçirdiği uzun uykusuz gecede gitmeye karar vermişti. Kahire'ye geldiği gibi sessizce dönüp tekrar uçarak Boston'a yolculuğunu tamamlayacak, cenazeyi kaçıracak olsa da en azından karalar giyinip eski Sophie Cole'u eskisi gibi normal yapacak, ilişkilerini geri kazanmaya çalışacaktı. Pek çok argüman aklını çelebilecekken Stan farkında olmadan onu ikna etmişti. Yatakta tutkusunun bütün ve ezici ağırlığını hissetmiş, ellerinin hareketinden, kasıklarının baskısından, dilinin hareketinden aklını okuyabilmişti. Stan'in gelecekleri için gördüğü tam da buydu. Sevişme eylemi ve sevişme. Seks değil, tekrar tekrar, adet haline gelene kadar. Stan yeni Emmet olana kadar. Midesini bulandıran şey bu düşünce değil ama Stan'in ilişkileriyle ilgili hiçbir şeyin temiz olmadığını ve asla olamayacağını anlayamayacak olmasıydı. Büyükelçiliğin Cadılar Bayramı partisinde kendisine duygularını açtığında Sophie bunu hemen Zora'ya bildirmişti. İçimden bir his, eğer ona izin verirsen beni bir bütün olarak yutacağını söylüyor. O zaman yutsun olmuştu yanıtı, biraz hayatını yaşa. Bu ben değilim Zora. Kendine bir bak Draga, ben diye bahsettiğin kim? Hiç Jean Genet okudun mu? Sophie okumamıştı. Okumalısın, diyor ki aldatmanın heyecanını deneyimlememiş biri zevk hakkında hiçbir şey bilmez. Sophie ne düşüneceğini bilmiyordu. Ve biliyorsun değil mi, eğer büyükelçilikte herhangi bir kuşku uyanırsa dostlara ihtiyacın olacak. Şimdiden yolunu yap. Onunla yalnızca kendini korumak için mi yapmıştı? Hayır, tam olarak değil. Onu her zaman çekici bulmuştu. Ancak ilişkileri başladıktan sonra çekimin hangi noktada bittiğini ve kendini korumadan nerede başladığını asla bilememişti. Çünkü Dokki otelinde suçluluk içindeyken aklına Zora'nın sözleri geliyordu. Geleceğini güven altına almak için yol yapıyordu. İlişkileri kesinlikle bir sigorta poliçesinin sınırlarını geçmişti ama Sophie bunun nasıl başladığını biliyordu ve hiçbir şey bunu değiştiremezdi. Ertesi gün 9.30'da kalkan Londra aktarmalı bir Mısır Hava Yolları uçuşu bularak rezervasyon yaptı. Kendine bir kahve daha koyup mutfak tezgahının yanında durup Stan'in eski cep telefonuna bakarak düşündü. Çantasından iPhone'u çıkartıp numarayı bularak Stan'in telefonundan tuşladı. Yalnızca iki kere çaldı. Sonra Kirali Andras. Bay Kirali benim. Aramanızı bekliyordum. Sesini duyduğuna gerçekten sevinmiş gibiydi. Sesindeki çekingenliğin bir kısmı gitmişti. İlginizi çekebilecek bir şey buldum.
Ne?
Karısının telefon numarası.
Kimin karısı?
Bay Cibril Aziz. Kaşlarını çatarak Andras Kirali'nin birdenbire bir iş çevirmeye başlayıp başlamadığını merak etti. Sesindeki değişikliğin nedeni bu olabilirdi.
Ama o evli değil ki.
Bilgimizin güncel olduğuna inanıyorum. Kadın aynı zamanda hamile. 7 aylık diyor burada. Stan Aziz'in ailesi olmadığını söylemişti. Kirali başka bir şey söylüyordu.
Lütfen dedi, numarayı alabilir miyim?
Sesi yarım oktav düşüp değişerek Bayan Cole dedi. Size bunu vermek isterim ama ilişkimizin ilerlemesi gerektiğini takdir edeceğinizi düşünüyorum. Erişimim olan bilgileri paylaştım. Bunun bir karşılığı olmasını isterim.
Tabii Bay Kirali, anlıyorum. Numara lütfen.
Numarayı bir kağıda yazdı. İçten içe bir şeyleri anladıkça elleri titremeye başladı. Stan yalan söylüyordu. Belki de her konuda. Bir sorun var dedi Kirali. Michael Halil adını biliyor musunuz?
Hayır dedi neredeyse fısıltıyla, hala ne kadar yalnız olduğundan sarsılmış bir halde. Onu tanımalı mıyım?
Aslında hayır, Amerikalı ve FBI ajanı olduğunu iddia ediyor.
İddia ediyor derken?
Kuşkularımız var. Öldürüldüğü gün Emmet'le konuştu. Sokakta gayri resmi bir buluşma.
Anlıyorum diye fısıldadı ama aslında anlamıyordu.
Tek görebildiği şey önündeki telefon numarasıydı. Bu numara istediği tüm yanıtları verebilir miydi? Kirali, Stumbler diye bir şeyden bahsediyorlardı.
Dalgınlığından kurtuldu. Stumbler mı? Stumbler'dan mı bahsediyorlardı?
Bunun ne olduğunu biliyor musunuz?
Wikileaks'e göz atın dedi. Bu bir Amerikan planı. Rejim değişikliği için Libya'da. Cibril Aziz'in kurgusu.
Duraksama, bunun Wikileaks'te olduğunu mu söylüyorsunuz?
Evet, sanırım Cibril'in Emmet'le buluşma nedeni bu.
Başka bir şey var mı?
Bu güç bir iş Bay Kirali. Buradakiler tahmin ettiğim kadar yardımcı olmadılar.
Anlıyorum dedi sonra. Peki ben birini göndersem, adamlarımızdan biri şehirde araştırmanıza yardımcı olabilir.
Hayır, teşekkür ederim dedi. Çünkü şu an için istediği şeye ulaşmıştı. Bir telefon numarası. Bununla Emmet'in cinayetine bir açıklama ya da bir ipucu bulabilirdi. Belki de kendisinin sorumlu olmadığını öğrenebilirdi.
Ben sen için burada. Böylece sabah nispeten rahatlamış bir vicdanla ayrılabilirdi.
Gerçekten dedi, daha fazlasını öğrenir öğrenmez sizi arayacağım.
İyi şanslar Bayan Cole, yeriniz hakkında sessizliğimizi koruyacak mıyız?
Evet, lütfen Bay Kirali.
12'de telefon etti ama sitenin kontörü bittiği için kapatmak zorunda kaldı. Macaristan görüşmesi tüm kontörünü yutmuştu. Ya da Tanrı ona bir işaret gönderiyor, bunu bir daha gözden geçirmesini söylüyordu. Tanrı mı? Neler düşünüyordu? Mutfağa gidip Stan'in ev telefonunu açarak aradı.
26. ayrımın sonu, sayfa 346.